Ayrım 3.
Bu bakımdan 1860 yılına kadar Türk basınının biricik temsilcileri olan bu iki gazetenin sistemli ve geniş ölçüde olmamakla beraber Batı dünyasını Türk kamuoyuna tanıtmak hususunda hizmetleri dokunduğu muhakkaktır. Bunların doğrudan doğruya edebiyatla ilgili en büyük hizmetleri ise ileride görüleceği üzere yavaş yavaş divan neslinin dışında yeni bir nesir hazırlamaları olmuştur. Bununla beraber padişahın azimli davranışı karşısında imparatorluğun kapıları bir daha kapanmamacasına Batı dünyasına açılmıştı. Batıcı aydınların henüz sayıca azlığı dolayısıyla Batı medeniyetine doğru siyasi ve idari alanlarda devletçe yapılmış çalışmaların gerçek yorumunu ve açıklamasını yapma ve hele onları yayıp yerleştirmeye henüz maddeten imkan yoktu. Bu sebeple gazetelerde siyasi olayların dışında olarak Batı kültürü hakkındaki haberler hem kısıtlı hem de çok basit, ilmi ve teknik hususlara ait bulunuyor. Sadece Batı'da yapılan icat ve keşiflerden ve bunların faydalarından kısaca bahsolunuyordu. Buna rağmen zaman zaman verilen bu ufak bilgiler yavaş yavaş halkta Batı medeniyetinin bilim ve teknik alanlarındaki üstünlüğü ve bu üstünlüğün zararlı değil, faydalı şeylerden ileri geldiği inancını uyandırmaktaydı. Fakat asıl yapılacak iş kestirmeden gitmek, Batı medeniyetine ait şeylerin kötü şeyler olmadığını halka kendi gözüyle gördürüp kendi kulağı ile duyurmaktı. Batı ticaret mallarının ve hele fabrika işi kumaşların imparatorluk pazarlarında gördüğü rağbet, onların sadece ucuz oluşları ile değil, aynı zamanda kalite ve zevkçe üstün oluşları ile de ilgiliydi. Din ayrılığının doğurduğu büyük soğukluğun henüz kuvvetle devam etmesine rağmen, ilim, teknik ve zevk yönlerinden Batı'nın taşıdığı üstünlük halkta genel bir inanış olarak yerleşme yolunda idi. Tanzimat'tan sonra Batı'yı tanıtma yolunun genişlemesinde büyük bir amil de tiyatro olmuştur. Yabancı tiyatro trupları, hele İtalyan tiyatro kumpanyaları, Tanzimat'tan sonra İstanbul'a yaptıkları deneme gezilerinin, rağbet ve kazanç bakımından umduklarının çok üstünde sonuç verdiğini görünce ziyaretlerini sıklaştırdılar. Hatta Türk halkının yeni tanıdığı cazip bir tür olduğu için bina yokluğu karşısında büyük bir hızla İstanbul'da tiyatro binaları bile yaptılar. Böylece 1840 yılında daha tazminatın ilk senesinde imparatorluğun merkezi bir tiyatro binasına sahip bulunuyordu, Bosco Tiyatrosu. 3 yıl sonra yine bir İtalyanın yaptırdığı Fransız tiyatrosunu yerli bir teşebbüs olarak 1854'te Hacı Naum'un yaptırdığı tiyatro takip etti. Bu tiyatrolarda İtalyan ve Fransız tiyatro trupları çok kısa bir çalışma yaptılar. Oyuncular İtalyanca ve Fransızca oynandığı ve halkın büyük çoğunluğu da bu dillere tamamıyla yabancı olduğu halde tiyatrolar büyük rağbet görüyordu. Bu rağbetin sebebi ise tiyatronun halk için hem yeni hem de göze ve kulağa birlikte hitap eden çok değişik ve çekici özellikler taşımasıydı. Bu tiyatrolarda en basit farslardan en tanınmış operalara kadar dramatik türün gösterilmeyen hiçbir çeşidi kalmadı ve bu çok hareketli tiyatro hayatı hemen hemen 1860'a kadar sürdü. Önce bu tiyatroların seyircileri İstanbul'daki yabancılar ve yabancı dil bilen Türk ve azınlık aydınları idi. Kazançlarını artırmak isteyen truplar, yabancı dil bilmeyen halkı da çekebilmek için oynanacak oyunların bir özetini daha önceden gazetelerde yayınlamaya başladılar ve zamanla bu kadarla da kalmayarak piyeslerin tam bir tercümesini bastırıp oyundan önce seyircilere dağıttılar. İyi düşünülmüş olan bu tedbir az zamanda yemişini vererek yabancı dil bilmeyenler de oyunları görmeye gittiler. Yabancı truplar bir yandan kazançlarını artırırken bir yandan da tiyatro Türk seyirciler üzerinde yapması mümkün olan bütün tesirlerini yapmaktan geri kalmıyordu. Sadece eğlenmeye ve yeni bir temaşa çeşidi görmeye gittiklerini zanneden Türkler, eğlence ile beraber Batı dünyasına ait çok değişik tesirlerin altında idiler. Sahnede gördükleri oyunla birlikte Batı'nın giyim kuşamını, döşemesini, yaşayış şeklini, vakanın çeşitli olayları karşısında Batılıların davranışlarını, tepkilerini ve müzikli oyunlarda da Batı musikisini karşılarında buluyorlardı. Bütün bunların ilk yadırgamalardan sonra zamanla bir göz ve kulak alışkanlığına ve Batı'yı görüşteki sertliğin yumuşamasına yol açmaması imkansızdı. Tiyatro meraklılarının başında ise bizzat padişah vardı. Ara sıra yabancı trupların oyunlarına gittiği ve yanında şehzadeleri de götürdüğü gibi Aynı zamanda bütün Müslümanların dini reisi olduğu için Hristiyan icadı eğlencelere gitmesine uygun görmeyenlerin çıkardıkları dedikodular üzerine tiyatro merakını kendi imkanları ile gidermeye karar vererek Dolmabahçe Sarayı civarındaki silah deposunu bir tiyatro binası haline getirtti ve saray halkı için yabancı truplara burada özel oyunlar verdirdi. Tiyatro ile beraber musiki de aydınlar arasında zevk ve tavır değişimine doğru yol açan amiller arasındadır. Batı musikisi önce askeri düzenlemeler sırasında imparatorluğa girmiş ve İtalyan müzisyeni Donizetti, 2. Mahmut devrinde Mehter'in yerine ilk batılı askeri bandoyu kurmuştur. 1828. Abdülmecit tahta çıktıktan sonra bandodan başka bir de saray orkestrası kuran Donizetti, padişahın isteği üzerine sarayda opera ve operet programları ve ayrıca saraydaki genç kızlardan ve genç erkeklerden kurulmuş iki fanfarla, yalnız madeni nefesli çalgılardan kurulu müzik topluluğu, bir de bale topluluğu kurmuştur. Genç kızların yabancı erkek öğretmenlerin yönetiminde ve örtüsüz olarak bale egzersizleri yapması o tarihte Türk sarayı için çok cesurcasına bir hareket sayılmak gerekir. Fanfarlar ve bale tamamıyla Batı musikisi ve Batı dansları üzerinde çalışıyorlardı. Bunların dışında askeri bandoların marşlardan başka opera parçaları da çaldıkları görülüyordu. İkinci Topçu Alayı bandosunun 1847 Mayıs'ında verdiği bir konserin programında marşların yanı sıra Batı'nın tanınmış operalarından seçilen parçalara da yer verilmişti. Abdülmecit devrinin Batı musikisi yönünden söylenmeye değer bir olayı da ünlü besteci Liszt'in İstanbul'u ziyaretidir. 1846. Abdülmecit sanatçıyı huzuruna kabul ederek iltifatta bulunmuş, Liszt sarayda bir konser vermiş, ayrıca padişah için bir marş bestelemiş ve bunun üzerine padişah da kendisine hediyeler ve bir de nişan vermişti. Donizetti'yi sarayda daha pek küçükken tanıyan, Batı musikisi ile kulakları dolu olarak yetişen ve kendisi de piyano çalan Abdülmecid'in tuttuğu Batı musikisi de Türk halkının 1860'a kadarki çağdaşlaşma safhasında müsbet tesirler yapmıştır. Abdülmecid bütün samimiyeti ve imkanları ile Batı medeniyetine bağlıydı. Devlet teşkilatının batılı mekanizmaya uygun olarak işlemesi için bir yandan gerekli kanunları hazırlatırken, bir yandan da batılı yaşayışın Türk halkına getirilmesinde ön ayak olmaya çalışıyordu. İmparatorluğun genel durumunu ve tanzimatın uygulanışını yakından görebilmek için yaptığı 3 büyük yurt gezisi 1846-1855-1859 batılı devlet başkanlarında babası gibi kendisinin de beğendiği bir usulün tatbikinden ibaretti. Abdülmecid'e kadar Osmanlı padişahları başka devletlerin başkanlarına nişan verdikleri halde kendileri onlardan nişan kabul etmezlerdi. Bu geleneği bozarak batılı devlet başkanlarının hediye ettikleri nişanları kabule karar veren Abdülmecid'e ilk nişanı Fransa Cumhurbaşkanı 3. Napolyon sunmuş, bunu İngiltere Kraliçesi Victoria'nın nişanı takip etmişti. O zamana kadar padişahlar yabancı elçilerin ziyafet ve kabul törenlerine katılmazlardı. İstanbul'daki bir elçinin verdiği baloya 1856'da Fransız elçisinin verdiği balo. İlk giden Osmanlı padişahı da Abdülmecid'dir. Padişahın bir yabancı devlet elçiliğinde yapılan ve kadınla erkekle eğlenilen bir toplantıya gitmesi softalar arasında dinsizlikle ve Frank hayranlığı ile vasıflandırılmıştı. Batılı devlet adamlarının yaptıkları gibi haftada bir gece evlerinde ziyaretçi kabul etmek usulünü kendi nazırlarına da uygulatan ve İstanbul'u sık sık korkutan yangın tehlikesine karşı halkı Avrupa tarzında taştan evler yapmaya teşvik ettiren de Abdülmecid'dir. Padişahın geleneklere aykırı ve kaynağı batıda olan bu cesur hareketleri, dinin tesirinde bulunan halk tabakalarında ve aydınların bir kısmında geniş bir memnuniyetsizlik uyandırıyordu. Kuleli vakası adıyla anılan ve Abdülmecid'e suikast gayesi taşıyan olayın 1859, sebeplerinden biri de padişahın kamuoyunca hoş görülmeyen bu cesur davranışları idi. Türk aydınları arasında 1839'dan önce başlamış olan Fransızca öğrenme çabasının da bu tarihten sonra çok daha arttığı görülüyor. Bunun da sonunda aydınları er geç Fransız kültürü ve Fransız edebiyatı ile temasa geçirmesi tabiidir. Bu temasın ilk sonuçları öğrenimini Fransa'da yapan ve Fransız edebiyatını tanımak imkanını bulan Şinasi ile başlar. Şinasi Fransız şairlerinden manzum olarak yaptığı ilk ve basit tercümeleri 1858'de küçük bir kitapta Terceme-i Manzume toplayarak yayımladı. Bunlar Batı şiiri hakkında Türk okuyucusuna ilk bilgiyi veren çok küçük denemelerdi. Bununla beraber Şinasi bu tercümelerden önce şekil bakımından değilse de anlayış bakımından divan şiirinden tamamıyla ayrı olan denemelerini yapmış bulunuyordu. Daha 1849-1858 tarihleri arasında Reşit Paşa'ya yazmış olduğu 4 kaside, eski kasidelerin klişeleşmiş muhtevalarından kurtularak tamamıyla batılı bir cemiyet ve yönetim sisteminin edebiyatımızdaki ilk açıklamalarını taşırlar. Yusuf Kamil Paşa'nın 1859'da Fenelon'dan yaptığı Telemak tercümesi 1862'de yayımlandığı için batılı roman hakkında Türk okuyucusuna bu dönemde verilmiş bir örnek olarak gösterilemezse de, Türk aydınlarının Fransız edebiyatının çeşitli türleriyle temasa geçmiş bulunduklarını anlatması bakımından dikkate değer. Yine Şinasi, 1860'da yayımladığı Şair Evlenmesi piyesini de bir yıl önce yazmış bulunuyordu. Bütün bunlar 1839-1860 döneminde Türk aydınlarının artık Batı edebiyatını hem Türk okuyucularına tanıtabilecek ve hem de ona uygun denemeler yapabilecek bir duruma gelmiş olduklarını açıkça göstermektedir. Tanzimat'ın ilanından önce Avrupalı devletlerle yapılan ticaret antlaşmaları neticesinde hızla çöken memleket ekonomisini canlandırmak ve devletin mali durumunu düzeltmek için Avrupalı vergi sistemleri örnek alınarak getirilmiş olan tedbirler iyi sonuç vermedi. Devletin resmen hazırladığı bir bütçe yoktu. Muvazene defteri adını taşıyan ilk bütçe 1844'te yapıldı. Bu denk bir bütçeydi. Fakat gereksiz ve aşırı masraflar yüzünden denge giderlerin lehine olarak bozuldu. Bütçe de bazı yıllar yapıldı, bazı yıllar yapılmaz oldu. Ancak mali durumun bu bozukluğuna rağmen devlet dış borçlanma yoluna gitmedi. Fakat 1840'da kağıt para çıkarma yoluna gidildiği gibi, nihayet Kırım Harbi 1854-1855 masraflarını karşılamak için ilk defa dış borçta alındı ve bundan sonra devlet bu dış borçlanmalardan bir daha kurtulamadı. Devletin mali gücünün gittikçe kötüleşmesinde ve halkın yoksullaşmasında şüphesiz yöneticilerin yetersizliğinden başka ziraat ve sanayinin iptidailiği, bütün ticaretin Müslüman olmayan azınlıkların elinde bulunması, şehirde yetişen Türklerin devlet memurluğundan başka bir iş düşünmemeleri ve böylece devletin yükünü arttırmaları, savaşlar ve iç isyanlar için büyük harcamalar yapılması ve ülkenin Avrupa sanayi ve ticaret malları için açık bir pazar durumuna getirilmesi gibi faktörlerinde payları elbette çok büyüktür. Sonuç olarak şunu belirtmek gerekir ki, 1839-1860 tarihleri Türkiye'nin kapılarını Batı medeniyetine ardına kadar açtığı ve bu hususta hiçbir kontrol ve gümrük işleminin yapılmadığı bir dönemin sınırlarıdır. Batı ile kültürel münasebetlerin bu süre içinde büyük hızla gelişmesinde, Osmanlı İmparatorluğu ile Batılı devletler arasındaki siyasi münasebetlerin gelişmesi de büyük bir rol oynamıştır. Her iki tarafta dostluğa ihtiyaç duymaktaydı. İmparatorluk bu dostluktan faydalanarak Mısır meselesini çözüp Rusya'yı yenmiş, Batılı devletler de Rusya'nın imparatorluğa sızmasına engel olarak kendi iktisadi menfaatlerini korumuşlardır. Kırım Savaşı'ndan sonra yapılan Paris Barış Konferansı 1856'da İmparatorluğun Avrupa devletler ailesi içine alınması da Batı ile olan medeni münasebetlerin gelişmesinde faydalı olmuştur. Ancak Batı medeniyetine karşı gösterilen rağbet ve hayranlık bazen çok aşırı ve lüzumsuz bir seviyeye yükseldiği için zamanla Türk halkının bütün milli gelenek ve değerlerinin ortadan kalkması ve soysuzlaşması tehlikesi baş göstermiş ve bu yüzden zihniyetçe tamamıyla Batılı olan Ziya Paşa'ya bile milliyeti nisyan ederek her işimizde Efkarı Frenge, Tebaiyet yeni çıktı mısralarını yazdırmıştır. Fakat yine bu aşırılığın sağladığı elverişli şartlar içindedir ki, 1860'tan sonra Avrupa'yı Türk edebiyatını kuracak olan Şinasi gibi aydınlar, kendilerini serbestçe yetiştirme ve hareket etme imkanlarını bulabilmişlerdir. Bu bakımdan 1839-1860 yılları, gelecekteki Türk sanatçılarının kendilerini yetiştirme dönemi olduğu kadar aydın Türk okuyucusunun ve biraz da halkın Batı kültürünün başlıca unsurlarını görüp tanıyabildikleri ve Türk edebiyatının 1860'dan sonraki hızlı gelişmesini yadırgamadan takip edip benimsenebilecek bir ruh haline ve zihni gelişmeye eriştikleri bir dönem olarak kabul edilmek gerekir. 1. Tanzimat Devre Edebiyatı 1860-1896. 1860'dan sonra imparatorluğun siyasi ve sosyal durumunda mühim gelişmeler göze çarpar ve bunlar tabiatıyla edebiyatın gelişmesine de kuvvetle tesir ederler. Mustafa Reşit Paşa'nın 1858'de ölümünden sonra 1871 tarihine kadar devlet idaresini çoğu zaman elinde tutan ve karakteri bakımından çok tedbirli ve ihtiyatlı olan Ali Paşa, batılılaşma hareketinin temposunu da ağırlaştırır. Hareketin yürütülmesi ve sürekliliği bakımından burada dikkat edilecek mühim bir nokta, çağdaşlaşmayı sıkı bir kontrol altında tutan politikacıların yanı başında, onu samimiyetle benimsemiş, tamamıyla idealist ve aydın bir neslin yetişmiş olmasıdır. Bazı şahsi ihtiras ve koşkuların tesiri ile batılılaşma hareketinin geliştirilmesi için politikacıların gösterdikleri yavaşlık karşısında bu nesil 2. Abdülhamit dönemine kadar teşebbüsü elinden bırakmamıştır. Böylelikle batılılaşma yalnız devlet tarafından yürütülen bir hareket olmaktan çıkarak aydınların halka da mal etmeye çalıştıkları çok daha şuurlu ve kapsamlı bir duruma gelmiştir. 20 Haziran 1861'de Abdülmecid'in erken ölümü üzerine tahta geçen kardeşi Abdülaziz, 1861-1876, ağabeyisi kadar kültürlü ve batı hayranı olmamakla beraber ülkenin çağdaşlaşmasına karşı da değildi. Fakat o da devletin yönetimi konusunda bütün yetkinin kendisinde toplanmasına, yani Osmanlı devlet geleneğinin devamına taraftardı ve bu geleneği sonuna kadar sürdürdü. Zaten Gülhane hattı ile devletçe taahhüt edilen hususlar, fertlerin tabi hak ve hürriyetlerinin can, mal ve namusun teminat altına alınması ve bunlarla ilgili işlemde kanunların hakim kılınması idi. Yani Gülhane hattı siyasi olmaktan çok hukuki bir belge idi. Devlet başkanı bu belgeye göre o zamana kadar kendisine ait bazı yetkilerden kendi isteğiyle vazgeçiyor, bu yetkileri kanunlara bırakıyordu. Bu durumda devletin yönetimiyle ilgili bütün hak ve yetkiler yine kendisinde kalıyordu. Yalnız başbakanları değil, bakanları da kendisi tayin ediyor ve istediği zaman onları görevlerinden derhal uzaklaştırabiliyordu. Değişik yönetim alanlarında kurulan bütün resmi kurullarda tamamıyla danışma kurulları idi. Hiçbir icra yetkileri yoktu. İşte yönetim mekanizması böyle bir yapıda idi. Hükümetin başı olduğu halde sadrazamın nazırlar, bakanlar üzerinde hiçbir yetkisi yoktu. Sadece nezaretler, bakanlıklar arasında bir koordinatörlük görevi yapıyor, nazırlar da herhangi bir konuda karar almak yetkisine sahip bulunmuyor, padişaha sadece teklifte bulunabiliyor ve padişah uygun gördüğü takdirde de teklifler karar haline gelebiliyordu. Her konuda son sözü daima padişahın söylediği bu mekanizma mutlak şekilde merkeziyetçi bir yönetimdi. Böyle bir duruma rağmen 2. Mahmut devrinde başlanılıp Abdülmecid devrinde daha geniş şekilde uygulanan çağdaşlaşma hareketi Abdülaziz döneminde de sürdürüldü. Mustafa Reşit Paşa'nın yetiştirmeleri olan ve sadrazamlıkla hariciye nezaretini zaman zaman birbirine devrederek uzun süre yürüten Ali ve Fuat Paşaların dikkatli ve basiretli tutumları ile yine belli bir plana veya programa bağlı olmaksızın batılı örnekteki kurum ve kuruluşların oluşturulmasına devam edildi. İdari alanda şimdi de yürürlükte olan ve Fransa'dan alınmış bulunan sistem uygulanarak vilayetler merkezi olmak üzere ilçe, kaza, bucak, nahiye ve köylerden oluşan yönetim üniteleri oluşturuldu. Adalet alanında fertlerin haklarını batılı örnekteki kanunlara göre koruyan Nizamiye Mahkemeleri isimli yeni mahkemeler kuruldu. 1868. Dini konulardaki davalara ise eskisi gibi şeriye mahkemeler yani kadılar bakmaktaydı. Hukuk alanında atılan yeni bir adımda o zamana kadar yalnız şeriat esaslarına dayanan medeni hukukun günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesidir. Bu düzenleme görevi Ahmet Cevdet Paşa'ya verildi. O da hazırladığı mecelle 1868-1876 16 cilt isimli ve İslam hukukunun günün şartlarıyla uzlaştırılması şeklindeki bir sentezin ürünü olan büyük eserini hazırlayarak bir heyetin yardımı ile bu görevi yerine getirmiş oldu. Mecelle İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan bugünkü Medeni Kanun yayınlanana kadar 1926 yürürlükte kalmıştır. Abdülaziz'in zamanı eğitim alanında da gerek eskiden açılmış batılı tarzdaki okulların geliştirilmesi ve gerekse aynı tarzda yeni okullar açılması bakımından oldukça aktiftir. 1863'te İstanbul'da Robert Kolej adı ile İngilizce öğretim yapan ilk yabancı okul açıldığı gibi 1868'de de bir devlet okulu olarak öğretimini Fransızca yapan Mektebi Sultani Galatasaray Lisesi açıldı. 1863'te halka açık dersler yapan batılı örnekteki ilk üniversite Darülfünun öğrenime başladı. Bu üniversiteye öğrenci yetiştirmek üzere Rüşdiye mezunlarını kabul eden ve bir orta öğretim okulu olan İdadiler kuruldu. Bunlardan başka devlete memur yetiştirmek için Mahreci Aklam 1862, Fransızca öğreten Nisan Mektebi 1864, sivil hekimler yetiştirmek için Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye 1866, Eczacılık Mektebi 1867, Mektebi Sanayi Sanat Okulu 1868, İlk özel lise olarak Darüşşefaka 1873 ve ilk sivil mühendis mektebi 1875'te bu devirde açılan okullardır. İmparatorluğun ekonomik ve mali durumunda süregelen bozukluklar ve bunların doğurduğu sıkıntılar Abdülaziz devrinde de devam etti. Devlet adamları arasında mali ve ekonomik işlerden anlayanlar yoktu. Mali teşkilatın bozukluğu ve yetersizliği, vergilerin ve vergi toplama usullerinin isabetsizliği, iç borçlanmaların yanında Abdülmecit devrinde yapılmış 5 dış borçlanmaya karşılık Abdülaziz zamanında bu borçlanmaların 2 katına çıkarılmış olması bu sıkıntıların başlıca sebepleri idi. Üstelik alınan borçlar ülkenin ekonomik ve dolayısıyla devletin mali gücünü artıracak yatırımlara harcanacağı yerde daha önce alınmış borçların faizlerinin ödenmesine harcanıyordu. Ayrıca israflar da almış yürümüştü. Devlet başkanları sanki ülkenin bu ekonomik durumundan ancak borçla ayakta durabildiğinden habersizlermiş gibi yeni yeni ve muhteşem saraylar yaptırmakta devam ediyorlardı.